Ayrım 5.
Bir işe yaratamasam da günlerin daha kolay geçmesine yardım olacağı ortadaydı. Birkaç gün sonra doktor amca Amerikan hastanesine gidip alım satım işlerine bakan Mr. Isley'i bulup tanışmamı önerdi. Söylenen gün ve saatte küçük kız kardeşimle hastanede onu aradık. Çocukken bir gün selamlık pencerelerinin üstündeki kuş penceresinden tırmanıp yumurtada yeni çıkan güvercin yavrularına bakmaya kalkmıştım. İnerken parmaklıklara ayağım takılıp ahır kapısının önündeki kaldırım taşları üstüne düşmüş ve çenemin altı boydan boya yarılmıştı. Kan revan içinde beni evdeki beyaz şam eşeğine yükleyip Amerikan hastanesine taşımışlardı. Doktor Hozep çeneme birkaç dikiş atmış, iki günde bir de pansumana gelmemi önermişti. Şam eşeği üstünde iki günde bir hacı arabın yedeğinde hastane yokuşunu tırmanmak, sıra beklerken sargıcının makinesinde çamaşırdan yeni gelen sargıları sarıp yuvarlamaya yardımcı olmak bu ziyaretleri epeyce çekici bir serüvene dönüştürmüştü. Fıstık ve zeytin ağaçları ile yer yer bezenmiş, bakımlı bahçenin durgun dinlendirici bir havası vardı. Mr. Isley ile orada bir ağaç altındaki banka yan yana yerleştik. Kırık dökük Türkçesiyle bana hastalığım, Viyana'da geçirdiğim zaman konusunda birçok sorular sordu. Sonra halk evinde vermekte olduğu İngilizce derslerinden yararlanıp yararlanamayacağımı öğrenmek istedi. Benim tepkimi beklemeden de herhalde zor olur, seninle baş başa çalışmak daha kolay olur karşılığını verdi. Arkasından görmeyen birisine nasıl ders verilebilir kestiremiyorum ama bir kez deneyelim görüşünü ekledi. Bilmem kişiliği, bilmem Türkçesinin kıtlığı yüzünden her şeyi yontup dokunaksız duruma getirmek zoruna katlanmadan her şeyi açık açık söyleyiveriyordu. Önce bu bana patavatsızlık gibi gelmiş, irkilmiştim. Haftada birkaç kez Kolej Tepe'deki lojmanlarında buluşmayı önerdiği zamanda gelirken duyduğum isteğin biraz yıprandığını hissetmekten kendimi alamadım. Görkemli bıyık ve sakalın erkeklik simgesi sayıldığı çocukluk yıllarımda hastanede karşılaştığım yüzü gözü caz cavlak Amerikalılara zaten kanım da pek ısınamamıştı. Gene de sözleşilen günde kız kardeşimle birlikte Birinci Dünya Savaşı'ndan beri boş gibi duran yüksek taş duvarlarla çevrilmiş Kolej Tepe'nin yolunu tuttuk. Beni oraya çeken başka nedenler de vardı. Çocukluktan beri o yüksek duvarların çevrelediği geniş alana serpiştirilmiş boy boy yapılardan oluşan, bizden kopuk bu dünyaya karşı bir merak vardı içimde. Kolej olarak işlediği günlerde buraya hemen hemen tümüyle Ermeni gençleri devam ederlerdi. Türklerin çocuklarını oraya göndermeye kalkmaları tehlikelerle dolu bir frenkperestlik sayılırdı. Maazallah dinlerinin değiştirileceğinden, gavurlaşacaklarından korkulurdu. Bize orası gizlice Müslüman çocukları yakalayıp içeri alarak iğneli beşiğe yatırıp sağladıkları söylenen Yahudi evleri gibi bir şey duygusu verirdi. Sonra Antep Savaşı bitip Kurtuluş Savaşı için asker sevkiyatı başlayınca orasını sevkiyat merkezine dönüştürmüşlerdi. O sıralarda silah altına alınan ortanca dayıma çamaşır bohçasını götürmeyi yalvar yalvar üstlenmiştim. Amacım hazır bizim askerlerin elindeyken içeri girip bırakılıp kaçılan eski işkence araçlarını görebilmekti. Ancak savaş sırasında Fransızların duvarlarda bıraktıkları emri yevme artıkları ile Selahattin Adil Paşa topçularının 3 katlı okul yapısının cephesinde açtığı kocaman gedikten başka bir şey görememiştim. İlk dersler hiçbirimiz için pek ümit verecek biçimde geçmedi. Isley halk evinde kullandığı ders kitabından birinci dersi yüksek sesle okuyup bize tekrarlatıyordu. Bu arada anlamını bilmediğimiz sözcüklerin karşılığını küçük kız kardeşim not alıyordu. Sonra da parçayı izleyen alıştırmalardan sorular yönelterek öğretimi pekiştirmeye çalışıyordu. Ancak göz ve ellerin katılmadığı, yalnız kulağa dayanan bu öğretimden sözcükleri ve cümle dizilerini hatırda tutabilmek hiç de kolay olmuyordu. Viyana'da Almanca öğrenme çabamdaki başarısızlığı atropinin uyuşturucu etkisine vermiştik. Şimdi ise böyle bir mazeret söz konusu değildi. Neredeyse öğrenme yeteneğimin köreldiğine inanmaya başlayacaktım. Bunun yarattığı eziklik ve güven yetersizliğine rağmen Kolej Tepe'ye haftada iki kez tırmanmak, evde kardeşimle alıştırmaları çözmeye uğraşmak günlerin biraz daha kolay geçmesine yardımcı oluyordu. Bu arada da neden bilmem babamda da bir kıpırdama belirmişti. Bir şeyin sapından yapışabilmek için başı kesik tavuk gibi çabalayışım belki onu da etkilememişti. Bir gün bana seninle ambarcılık yapsak nasıl olur diye sormuştu. Sonra da ambarcılığın uzun uzun güvenceli bir kazanç yolu olabileceğini açıklamaya koyulmuştu. Annem de hey ya boş oturmaktan daha iyi diye desteklemişti. İsteği aşınmadan hemen iş yeri aramaya koyulduk. Yeni hanın kapı arasında iç içe iki oda, üst katta da birkaç göz ambar yeri tuttuk. O yıllarda bir zamanlar arka arkaya gidip gelen kervanların çıngırakları, yükleyip indiren katırcıların gür sesleriyle dolup taşan bu anlar savaş sonrası ve Ermeni sürgünü yüzünden cemaatini yitirip suyu kesilen tapınaklara dönüşmüştü. Buna rağmen şevkimiz kırılmadı. Evdekiler de kullanılmayan oda ve kilerlere tıkılıp toz toplamaya bırakılmış yazıhane, mobilya ve araçlarını gün ışığına çıkarıp tozlarını almaya koyulmuştu. Yıllardır bir kenarda unutulan yazıhane ve koltuklar, emektar daktilo, mektup kopyası çıkarılan mengenede yeniden işe yarama duygusuyla bizim gibi mutlu gülümsüyor gibi geldi bana. Yazıhanenin temizliği ve görkemli döşenmesi o sıralarda beni para kazanmaktan öte ilgilendiriyordu. Pencerelerden birinin önüne karşılıklı iki yazıhane yerleştirdik. Eski defter ve dosyalar işe yarayıp yaramayacakları belli olmadığı halde kitaplık raflarına özenle dizildi. Daktilo ve kopya mengenesi de kendilerine uygun birer yer buldular. Babamın eski adamlarından Bekir Ağa da pazarcılığı üstlendi. Mevsimine göre döküm zamanı mercimek, kuru üzüm, fıstık gibi ürünleri toplayıp ambarlayacaktık. Fiyatlar birkaç kuruş koymaya başlayınca iş yapacağımız kent dışı alıcılara yeni fiyatlar üzerinden sevk edecek, üstte de %2 komisyonumuzu alacaktık. Babam günlerce oturup eskiden iş yaptığı ülke içi ve dışı firmalara açılışı duyurup siparişlerini beklediğimizi bildiren mektuplar yazıyordu. Bu arada kutlamaya gelen akraba ve tanıdıkların ardı arkası kesilmiyor, bizden önce çarşı kahvecisinin cepleri ısınıyordu. Her sabah özenle giyinip babamla birlikte büyük işler peşinde koşanların havası ile yola koyulmak, yazıhanede gidip gelenlere buyurun diye yer gösterip kahve ikramlamak beni bir süre oyaladı. Fakat bu ortam içinde nasıl bir görev üstlenebileceğimi hiçbirimiz kestirmiş değildik. Bir gün hatırıma ihtiyar yazı makinesi geldi. Klavyeyi ezberleyip kendi başıma kullanıp kullanamayacağımı denemeye karar verdim. Aisley bir gün beni bu çaba ortasında yakaladı. Arkama dikilip bir süre seyrettikten sonra Amerika'da sekreterlik ile geçimini sağlayan körler olduğunu söyledi. Bu sözler cesaretimi artırdı. Bu işi ele geçirip yazıhanenin yazışmalarını üstlenebilirsem oldukça işe yarayabileceğimi düşündüm. Her gün hiç değilse makinenin tuşlarını bir saat tıkırdatmaya, yazdıklarımın doğruluk düzeyini denetlemeye koyuldum. Adana, İstanbul gibi yerlerden ürün fiyatları soran, daha sonra da sipariş veren mektuplar gelmeye de başlamıştı. Postacının her uğrayışı içimizde tatlı beklentiler ayaklandırıyordu. İçimde ayaklanma belirtileri gösteren kargaşa ve tedirginlik biraz olsun durulmaya yüz tutuyordu. 5. Bölüm. Yeni Bir Işık. Bir sabah evden çıkmaya hazırlanırken ara kapının tokmağı vuruldu. Devrimlerin sağladığı kaç göz tasasının ortadan kalkışının verdiği güvenciyle Aisley sabah hayır diye iç avluya daldı. Kente indiği günlerde evde yazıhanede ziyarete gelip bir süre yarenlik ediyor, derslerin nasıl gittiğini soruyordu. Fakat bu kadar erken uğradığı olmamıştı. Henüz toparlanmayan kahvaltı sofrasına buyur edildi. İkramlarımızı geri çevirmemeye her zaman özen gösterdiği halde, hayır Mithat ile işimiz var diye esrarlı bir hava içinde kolumdan tutup yukarıdaki odama sürükledi. Öteki koltuğunda ağırca bir yükü olduğu koluma asılışından hissediliyordu. Odamdaki kanepeye oturup yükünü dizine yerleştirdi. Yanı başına oturmamı söyledi. Bir kağıt hışırtısıdır başladı. Kucağına yerleştirdiği paketi açıyordu galiba. Sonra dizimin üstüne iri yarı bir cilt yerleştirdi. Paketin gerisini de kanepenin öteki ucuna kaydırdı. Dizimdeki cildin kapağını açıp sağ elimin işaret parmağını, ne olduğunu kestiremediğim kabartma noktaların ne olduğunu açıklamaya koyuldu. Körler için Braille denen kabartma yazı. Parmak ucuyla okunur. Londra'da bir adres bulup durumunu yazdım. Nasıl İngilizce öğretebileceğimi sordum. Bunları gönderdiler. Okuyup yazmasını birlikte öğreneceğiz. Çalıştığımız ders kitabının da Beyrut'ta bulunduğunu yazdıkları körler okuluna gönderdim. Lisede öğrenciyken Larousse'un sayfalarını karıştırırdım. Birden orada gördüğüm bir tabloyu anladım. Kara noktalar halinde Braille alfabesi simgeleriyle karşıtlarını gösteriyordu. Kopya yapmaya faydası olur diye uzun uzun incelemiştim. Ancak ilk adımda bunları parmak ucuyla birbirinden ayırt edebilmek öyle kolay olabileceğe benzemiyordu. Ayrıca bunu öğrenmeyi kabullenmek, körlüğü de kabullenmek gibi geliyordu. İçin için Aisley'nin soğukkanlı ve şakacı zorlamasıyla birlikte öğrenmek için gösterdiği çaba olmasa belki de kısa sürede yılgınlık getirir, bu içten kaçmanın yolunu arayabilirdim. Ama o haftada iki kez pazarlığını unutmuş görünüyordu. Vakitli vakitsiz eve, yazıhaneye uğruyor, nasıl gitmek var bir eyle bakalım diye ilerleme olup olmadığını denetlemeye çalışıyordu. Her seferinde evde yaptığı kendi alıştırmalarından örnekler getirip okumamı istiyordu. Alfabe simgelerini biri birinden ayırt etmek uzun sürmedi. Fakat bunları yazmak daha da zordu. Cilbent biçimi madeni bir araç vardı. Üzerine dikdörtgen biçiminde deliklerden oluşan satırlar sıralanmıştı. Her deliğin altındaysa ikisi yan yana, üçü de alt alta altı çukurluk bulunuyordu. Bu cilbentin arasına bir tabaka kabartma kağıdı yerleştirilip kapatılıyordu. Sonra yazı soldan sağa okunduğu halde sağdan sola harf simgeleri çivi benzeri mani bir kalemle bastırılarak ters biçimde yazılıyordu. Zaman zaman örneğin D harfini okunduğu gibi yazmaya kalkınca F harfine dönüşüyordu. İlginci, getirdiği örneklerde bu yanılgıları bulduğum zaman önemli bir işi başarmışımcasına keyiflenmişti. Alfabenin okunup yazılışını yeterince başarınca sıra bireyli kısaltmalarına gelmişti. Bu ise daha zor bir işti. Ezberlenmesi gereken 200'e yakın işaret vardı. Bunlarla heceler ve sözcükler kısaltılmıştı. Böylece 5 ya da 6 harften oluşan bir sözcüğü bazen tek veya 2-3 işaretle kısaltmak mümkün oluyordu. Parmak ucuyla okumak, göz okumaya göre hayli ağır olduğundan kısaltmalı yazı okuma ve yazmayı oldukça hızlandırabiliyordu. Bu yazı ile İngilizce öğrenmek yeni bir alışkanlığın gelişmesine yol açtı. Eskiden okuma yazma ya da yabancı bir dil öğrenirken edindiğim sözcükler görsel bir tablo halinde kafamda canlanırdı. Şimdi ise yeni öğrendiğim sözcükleri hatırlamak gerekince kafamda noktalar halinde bunların simgesi beliriyordu. Bu arada okuma kitabımızda Beyrut'tan formalar haline gelmeye başladı. Artık aracı desteğine ihtiyaç kalmadan işi kendi başıma yürütebiliyordum. Evde, yazıhanede boş kaldığım zamanlar omuzuma çöküp kalmıyordu. Aizle'nin yeni yaşamıma en önemli katkısı ise edindiğim bu yeni beceriyle geleceğim arasında bir bağlantı kurabilmeme yardımcı oluşuydu. Karşı karşıya geldiğimiz her fırsatta şu sözleri tekrarlayıp duruyordu. Belki de hastalığın yolu ile Tanrı sana yeni bir görev veriyor. Memlekette binlerce kör var, yoksulluk içinde yaşıyorlar. Sen onlara aydınlığın yolunu gösterebilirsin. Dinsel rengi baskın bu öğütlere önceleri için için gülümsüyordum. Tüm hayal kırıklıklarına rağmen durumun gelip geçici olduğu inancı hala ayaktaydı. Bu nedenle nezaketen inanmış gözükmekle de Viyana'ya dönünce oradaki körler okulunu ziyaret edip neyi nasıl yaptıklarını öğrenme önerilerini pek de ciddiye almıyordum. Nasıl olsa Viyana'da gözüm açılacaktı. Gene görkemli adımlarla dilediğim zaman dilediğim yerlere gidebilecektim. Gene boğazın üstünde daireler çizerek dalacak, ev araştıran martıları, teknelerin arkada bırakıp gittikleri köpük patikalarını izleyebilecektim. Gün batarken tanrısal anıtlara dönüşen cami silüetlerini, tek kol düzeninde yuvalarına yem taşıyan karınca dizilerini, tepemde vızıldaşan kara sineği, kalça kıvırarak yol alan genç kadını seyredebilecektim. Daha önemlisi gecikmiş de olsa hukuku bitirip dedemin bıraktığı yerden aile geleneğini sürdürebilecektim. Ona karşı sonsuz bir hayranlığım vardı. İlk okula yeni başladığım sırada bana Sadi'den, Fuzuli'den mısralar ezberleten oydu. Selamlık dolaplarını dolduran görkemli kamus ve mecelle ciltlerinin önüne sağ dizini dikerek oturur, eliyle seyrek sakalı, çiçek bozuğu uzun yüzünü perdeler, uyuklarcasını elleri dizinde saygıyla dertlerini dökmeye gelenleri dinlerdi. Kalabalık evimizde bilgiçliğin, otoritenin simgesi oydu. Çocukluk yıllarında bile kulaklarımız mesleğini yürütüşündeki hikayelerin yankılarıyla doluydu. Gelen ister davacı, ister de davalı olsun, ilk önceki tarafı önünde karşı karşıya getirip dinleyip uzlaştırma yollarını araştırmak olurdu. Mahkemeye başvurmak en son denenmesi gereken, karışık, zaman alıcı iki tarafa da zarar verebilecek bir tutumdu. Geçen bütün yılları boyunca onun çevresinde kurup süslediğim hayallerimi bir yana bırakıp, karanlıkta el yordamıyla bocalamayı kabullenmek kolay değildi. O günlerde Aysel'in öğreti ve önerileri bitemeyecek gibi gelen bekleme günlerini kolaylaştırıcı geçici bir uğraştan öteye anlam taşımıyordu. Bu çerçeve içinde iş ya da vakit öldürmek için yazıhaneye gelip gidenler, daktilo alıştırmaları, İngilizce öğrenimiyle günler hızla geçip gidiyordu. Yaz sonlarında Frau Strauss'tan bir mektup geldi. Doçent Urbanek ile konuşmuş. Güz başında gelirsen belki ameliyat yapabileceklerini söylemiş. Haber beni çok sevindirdiği halde annemle babamı sanki kasvete boğmuştu. Oraya kiminle ve nasıl gideceğim sorununa bir türlü çözüm bulamıyorlardı. Kendi başıma gidebilirim iddiasına yanaşmak bile istemiyorlardı. Heidelberg ve Viyana'daki halazadelerim o yaz tatili için ülkeye gelmemişlerdi. Babamın bana katılması ise masrafları iki kat artıracaktı. Bu ise daha yeni toparlanmaya başlayan mali durumu ve kurulan işi altüst edecekti. Uzun tartışmalardan sonra İstanbul'a okuluna dönen bir amcazade ile gitmeyi, pasaport döviz işlerini orada çözüp kendi başıma Viyana yolunu tutmamı kabul edebilmişlerdi. Ben derlenip toparlanmaya uğraşırken annem de gözyaşları içinde 41 Yasin okuyarak Tanrı'nın şefaat ve desteğini sağlamaya koyuldu. Viyana'ya dönüşümün hemen ertesi günü Frau Strauss ile Algemein Ekranken Haus'un yolunu tuttuk. Önce Urbanek gözümü uzun uzun inceledi, sonra profesöre gösterdi. Sonunda ise istersen hemen hastaneye yatabileceğimi, peşinden de ameliyat olabileceğimi söylediler. Ertesi sabah gelmek üzere ayrıldık. O akşam erkenden odama çekildim. Fakat uyuyamayacak kadar gergin ve heyecanlıydım. Uzun yargılanma dönemi sonunda kesin hükmü bekleyen sanıklar gibiydim. geleceğe ilişkin bütün özlem ve beklentilerim bu ameliyat çevresinde düğümleniyordu. Her şeyi doktorların becerisine bırakıp tevekkülü bekleyecek durumda değildim. Sonucu garantiye bağlamanın bir yolu olmalıydı. Çevreden gelen tepkilere rağmen durumumu Tanrı'nın bir cezasına bağlamak istemiyordum. Başı sonu belli olmayan evrende bir damlacık bile oluşturamayan dünya yüzeyindeki milyarlarca yaratık arasından Ulu Tanrı'nın beni seçip göz nurundan yoksun bırakması düşüncesi çok ilkel ve onu küçültücü bir putperestlik gibi geliyordu bana. O büyük yaratıcı kurduğu düzenin yasalarını koymuş, insana da bunları tanıyıp anlayarak uyum yollarını bulmaları için gerekli aklı vermişti. Durumumdan o sorumlu değilse ona yalvarmanın, beni bu zindandan kurtarmaya yardımcı olmasını dilemek, onun sorumlu tutmak kadar anlamsız değil miydi? Ama ondan başka kimden medet umup yardım dilenebilirdim? İçimden aklın denetimini aşan bir güç, hadi diyordu bana. Uyur gezerler gibi sessizce yataktan doğrulup banyoya geçtim, abdest aldım. Odamda kıble yönünü kestirmeye uğraşarak pardesümü ters yüz yere serdim. 3 rekat namaz kıldım. Dizüstü, avuçlarım göğe dönük ona uzun uzun yalvardım. Her şeyi onun rahmet ve şefaatine bırakmak içimdeki kargaşayı yatıştırdı. Yay gibi gerilen sinirlerim gevşedi. Tekerlekli sedye ile ameliyat masasına götürülürken de o güven sürüp gitti. Ameliyat bitince bu kez parmak saydırma girişiminde bulunmadan gözümü sardılar. Daha sonra başarıyla açılan pencerenin gerisinde bir yoğunluğun oluşturduğunun belirlendiği ve görüşü bunun engellediği, ileride başka bir ameliyatla bu engelin giderilebileceği belirtildi. Fakat bu ameliyattan sonra doktorlara olan güven ve inancımı büyük ölçüde yitirmiştim galiba. Beni böyle pamuk ipliği ile bir teviye gerçekleşemeyen ümitlere bağlayıp durmalarından bir sonuç alınamayacağı kanıtı da güçlenmişti. Kim bilir belki de Mr. Eisley'nin dediği gibi Tanrı beni düşlediğimden farklı bir görevde kullanmak istiyordu. Hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra Frau Strauss'a kentteki köyler okulunu ziyaret etmek istediğimi söyledim. Bu öneri onu biraz şaşırttı. Çünkü bu kente ilk gelişimde o beni bir toplantıda Yahudi çocuklar için kurulmuş köyler okulu müdürüyle tanıştırmış, o da gelip okulunu ziyaret etmemizi önermişti. O zaman bu teklife karşı koymuş, köyler okulunun beni ilgilendirmediğinde direnmiştim. Böyle bir girişim bana kesin olarak körlüğü benimsemek gibi gelmişti. O zamanlar buna henüz hazır değildim. Bu nedenle 3 yıldır gerçekleşemeyecek bir özleme 4 elle sarılıp bocalayıp durmuştum. Eğitim Bakanlığı'na bağlı körler okulunun müdürü, yaşam öykümü dinledikten sonra okulun bana pek bir yararı olamayacağını belirtti. Çünkü burası 8 yıllık bir temel eğitim kurumuydu. Bense liseyi bitirip üniversiteye başlamıştım. Ona okul program ve çalışmalarını biraz yakından izleyebilirsem belki memlekete dönünce ben de bir benzerini açmaya çalışırım demek istedim. Müdür galiba katı ve tok sözlü bir adamdı. Bir süre izleyerek insan bakkal dükkanı bile açamaz. Burada çalışanların hepsi üniversitede ihtisas yapmış, sonra da özel sınavlardan geçmiş kişiler gibi cesaret kırıcı karşılıklar verdi. Müdürün olumsuz ve güven kırıcı tepkilerine ev sahibim de içerlemiş gibiydi. Yolda bana bakanlığa gider, izni oradan çıkarırız diye destek oldu. Böyle horlanma beni de hırslandırmıştı. O hızla hemen bakanlığın yolunu tuttuk. Sonunda da müsteşarın karşısına çıkabildik. Ev sahibimin anlattıklarını sessiz dinledi, sonra bir telefon numarası çevirdi. Karşısındakiyle uzun uzun konuştu, bir şeyler anlayabilmek için perdesi hiç değişmeyen ılımlı sesini dikkatli izliyordum. Nihayet sesini bir perde yükselterek komutu andıran bir şeyler söyleyip aracı yerine koydu. Ayrılırken Frau Strauss'un sevinç dolu bir sesle olumlu bir sonuç sağlandığını anlar gibi oldum. Gerçekten de müsteşar müdüre beni misafir öğrenci olarak kabul etmesini, kabartma yazı ve Almanca öğrenmeme yardımcı olabileceklerini, okul çalışmalarını da gözlemci olarak izlememde bir sakınca olamayacağını söylemişti. Müdür tepeden getirilen bu buyruğa biraz içerlemişti galiba. Bu nedenle de önümüze 1-2 zorluk daha atmaktan kendini alamadı. Yabancı uyruklu olduğumdan olağanın 8 katı bir ücret ödemem gerektiğini, öğrencilerle birlikte yiyeceğim öğle yemeği için de ayrı bir ücret ödemem gerektiğini belirtmişti. Onu daha fazla ıslandırmamak için Frau Strauss koşullarına şimdilik peki demişti. Ancak bir süre gidip geldikten sonra bu sorunu da müsteşar aracılığıyla çözmeyi başardı. Yalnız asıl sorun bundan sonra başlıyordu. Okula devam edebilmem ev sahibimin beni her sabah oraya götürüp azat zamanı da kapıdan almasıyla mümkün olabilecekti. Bu ise 2 yönlü uzunca bir tramvay yolculuğu gerektiriyordu. Hastane ziyaretleri pansiyonun işleri arasında buna da vakit ayırabilmesi kolay olmayacaktı. Gene de bir süre bu fedakarlığa katlanmaktan kaçınmadı. Tek çıkar yol hareket bağımsızlığını burada da sağlamanın bir yolunu bulmaktı. Viyana'nın girdi çıktısını doğduğum yer gibi tanımıyorum. Birisinin kolunda oraya buraya gitmek öğrenmeyi zorlaştırıyordu. Tıpkı yüzmede olduğu gibi insanın kendi başına suya atlayıp batmamayı öğrenmesi gerekti. Buradaki avantajım sokakların daha düzenli, kaldırımların ise geniş ve arızasız oluşuydu. Buna niyetlendikten sonra birkaç gün tramvay durağına kadar giden yolla okul için inilen durağa ilişkin izlenimleri toplamakla geçti. Sabah evden çıkınca sola dönüp 4 sokak geçiyor, durak yeri olan Scotentour'a erişiyordum. O yıllarda motorlu araç trafiği yok gibiydi. Bu nedenle de yol kavşaklarını aşabilmek bir sorun değildi. Durakta tramvay tekerleklerinin gıcırtısının geldiği yön, bineceğim aracın yaklaştığını haber veriyordu. Bunun L ya da M arabası olup olmadığını öteki bekleyenlere sorabilirdim. İnişte bir sorun yoktu. Tramvayın son durağı okulun karşısındaydı. Kalan yolcularla birlikte inip karşıya geçerek bahçe kapısını bulmaktan öteye yapılacak bir şey yoktu. Kendime güveni güçlendirmek için bir pazar kahvaltıdan sonra ev sahibi ve hizmetçi mutfakta çalışırken sessizce bastonumu alıp apartman merdivenlerini indim, sokağa çıktım. Çan seslerinin yankıları arasında Scotentour'a yöneldim. Bastonumun ucuyla kaldırım kenarını sürerek 4 sokağı rahatça geçtim. Sokaklar sessiz gibiydi. Arada bir sabah ayinine yetişmek isteyenlerin ayak seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Tramvay durağında bir süre dikildim. Okul dönüşü karşıdan bu yana nasıl geçebileceğimi hiç düşünmemiştim. O yıllarda trafiğin en yoğun olduğu yerlerden birisi burasıydı. Bir süre çevreyi dinledim. Çok geçmeden seslerin duraklayıp akışından yolun karşıdan karşıya geçecekler için düzenli açılıp kapandığını kavradım. Aynı yolu birkaç kez gidip geldim. Evden önceki son sokaktan sonra apartman kapısını bulmak için ya adım saymak ya da kapı bitişiğindeki parfümcü dükkanının kokusuna dikkat etmek gerekiyordu. Kapıyı bana Frau Strauss açtı. Odamda sandığından beni giyimli kuşamlı elde baston dikilir görmek onu şaşırtmıştı. Serüvenimin ayrıntılarını anlatınca sevindi. Beni kutladı. Olmaz diye beni engellemeye kalkacağını sanıyordum. Halbuki önemli bir iş başarmışım gibi davranıyordu. Sadece bir güvenlik önlemi ileri sürmekle yetindi. Pazartesi birlikte çıkarız. Ben seni arkadan izlerim. Hiçbir şeyine karışmam. Bu işi nasıl başaracağını yakından görmek istiyorum dedi. Birkaç gün kendi başıma gidip geldikten sonra benim içimdeki gerginlik de azaldı. Bu konuda güvenimi daha da geliştirmek için boş zamanlarımda apartman çevresindeki sokakları aşınlamaya, votif parkına geçip dolaşmaya özeniyordum. Başlangıçta okulda çeşitli açılardan ilginç geliyordu. Koridorlar, merdivenler ve bahçede her yaştan kör öğrencilerin koşup oynayışları, gülüp haykırışları olağan bir okulunkinden hiç de farklı değildi. Öyle bir kenarda tüneyip durumundan dertlenen yoktu. Bu havanın duygu ve düşüncelerini kendimden uzaklaştırmaya yararı oldu. Gören kişiler arasında ister istemez kafam onlara göre nedenli farklı ve kasıtlanmış olduğuna takılıp kalıyordu. Çoğu zaman onların söz ve davranışları da bu ayrıcalık duygusunu güçlendiriyordu. Olur olmaz her durumda yardım için dört elle koluma yapışılması, yeni tanıştığım bazı kişilerin irkilecek bir şeyle karşılaşmışçasına suskunluğa gömülü vermesi beni çileden çıkarıyordu. Hele durumumun farkına varınca can ve gönülden yüksek sesle halimize bin şükür yarabbi diyenlerin gırtlağına sarılmak geliyordu içimden. Böyle bir tepkinin yalnız kör değil aynı zamanda kaçık da olduğumu ispatlayacağı korkusuyla gülümseyerek duymamazlıktan gelmek içimi bir öfke bataklığına dönüştürüyordu. Birçok düşünürler uygarlığın çeşitli tanımlarını yapmaya uğraşmıştır. Bana göre ise uygarlığın bazı tehlikeleri olduğunu da kısa sürede kavrayabildim. Bu onları da ayrıcalıklarına rağmen kendileri gibi bir insan olduğunu unutmamaktır. Ancak kendi benzerleri arasında olmanın sağladığı bu rahatlığın bazı tehlikeleri olduğunu da kısa sürede kavrayabildim.